Ayrım 39, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 360. Pencereye gittim, izledim ve bekledim. Papaz Deni ambardan iki tane boş kova ile çıkıp eve gidişine, sonra da kovaları geri götürüşünü izledim. Bu sefer kovalar buhar çıkan sularla doluydu. Birkaç dakika sonra Aaron Sorley de ona katılmak için boşluktan geçti. Bu da evde sadece Simon ve Diane'in kaldığı anlamına geliyordu. Belki de ona akşam yemeği veriyor, onu besliyordu. Aramayı gerçekten istiyordum ama beklemeye karar verdim. İşlerin biraz daha rayına oturmasını ve sıcaklığın geceye karışmasını bekleyecektim. Ambarı izledim. Sunta duvarların arasından sanki biri bir dizi endüstriyel ışık döşemiş gibi parlak ışık sızıyordu. Condon bütün gün bir gitti bir geldi. Ambarda bir şeyler oluyordu. Simon ne olduğunu söylememişti. Kol saatimin küçük ışığı bir saat geçtiğini gösteriyordu. Ardından hafif bir ses duydum. Bir kapının kapanma sesi olabilirdi. Merdivenlerden gelen ayak sesleri, hemen sonra Simon'ın ambara doğru geçtiğini gördüm. Yukarı bakmadı. Ambara gittikten sonra da bir daha çıkmadı. İçeride Sorley ve Condon'la birlikteydi. Telefon hala yanındaysa ve telefonunu sessize almamak gibi aptal bir hareket yaptıysa aradığımda onu tehlikeye atmış olurdum. Gerçi Simon'ın iyi durumda olup olmaması çok da umurumda değildi. Ancak telefonu Diane'in yanına bıraktıysa şimdi tam zamanıydı. Numarayı tuşladım. "Efendim?" dedi. Telefona Diane çıkmıştı. Ardından sesi yükselerek sordu. "Efendim?" Sesi cansız ve güçsüz geliyordu. Bu iki hece bile semptomların olduğunu bağırıyordu. "Diane, benim, Tyler," dedim. Kendi hırçın nabzımı kontrol altına almaya çalışıyordum. Sanki göğsümde bir kapı açılmıştı.
"Tyler," dedi. "Ty, Simon arayabileceğini söylemişti."
Sözcükleri anlamakta zorlanıyordum. Sarf ederken hiçbir güç kullanmıyordu. Sözcükler tamamen boğazından ve dilinden geliyordu. Göğsünü kullanmıyordu ki bu da KVTS'nin etiyolojisine bağlıydı. Hastalık ilk önce ciğerleri, sonra da kalbi etkiliyordu. Neredeyse bir ordu etkinliğinde koordine bir saldırı gerçekleşiyordu. Ciğerlerdeki yaralı ve köpüklü doku kana daha az oksijen sağlıyordu. Oksijen eksikliği çeken kalp de kanı daha verimsiz bir şekilde pompalıyordu. KVTS bakterisi bu her iki zayıflıktan da faydalanıyor, her yorucu ölüm ile bedende daha derinlere iniyordu. "Uzakta değilim," dedim. "Çok yakınım, Diane."
"Yakın, seni görebilir miyim?"
Duvara bir delik açmak istedim. "Yakında, söz veriyorum. Seni buradan çıkarıp yardım bulup iyileştirmemiz lazım." Biraz daha acı dolu nefes alışını izledim ve içimden Diane'in ilgisini kaybettiğimi düşünüyordum. Ardından "Güneşi gördüğümü sandım," dedi. "Dünyanın sonu henüz gelmedi, en azından şimdilik."
"Gelmedi mi?"
"Hayır."
"Simon," dedi.
"Ne olmuş ona?"
"Çok kötü, hayal kırıklığına uğrayacak."
"KVTS'ye yakalandın, Diane. MacIsaac ailesinin de buna yakalandığına neredeyse eminim. Yardım almayı deneyecek kadar akıllıca davrandılar. Bu tedavisi olan bir hastalık. Belirli bir noktaya kadar veya ölümcül seviyeye kadar ilerlemediyse diye eklemedim. Ancak seni buradan çıkarmamız lazım."
"Seni özledim."
"Ben de seni özledim. Dediklerimi anlıyor musun?"
"Evet."
"Gitmeye hazır mısın?"
"Zamanı gelirse."
"Pek yakında gelecek. Şimdilik dinlen. Fakat acele etmemiz gerekebilir. Anlıyor musun, Diane?"
"Simon," dedi kısık bir ses, "hayal kırıklığına uğradı," dedi.
"Sen dinlen, ben de." Fakat bitirecek zamanım olmadı. Kapıda bir anahtarın şıngırdaması duyuldu. Telefonu hemen kapalı olarak cebime soktum. Kapı açıldı. Aaron Sorley çerçevede elinde bir silahla ve sanki merdivenleri koşarak çıkmış gibi burnundan soluyarak duruyordu. Koridordaki loş ışıktan silüeti çıkmıştı. Omuzlarım duvara dokununcaya kadar geriledim. "Plakanın üzerindeki işaret doktor olduğunu söylüyor," dedi. "Bu doğru mu?" Başımla onayladım. "O zaman benimle gel," dedi. Sorli beni aşağı kata ve ambara açılan arka kapıya kadar yürüttü. Şişkin güneşin ışığıyla amber rengine dönmüş ay hatırladığımdan daha yaralı ve daha küçüktü. Doğu ufkuna doğru yükselmişti. Gece havasının neredeyse insanı sarhoş eden bir soğukluğu vardı. Derin nefesler aldım, rahatlama. Sorli'nin ambar kapısını açıvermesiyle son buldu. Ham ve kötü bir hayvan kokusu fışkırdı. Dışkı ve kan kokusu olan bir mezbaha karşımızdaydı. İçeri gir dedi Sorli, boşta olan eliyle beni itti. Işık açık bir sığır durağının üzerinde asılı olan güç kablosuna bağlı olan genişçe bir halojenürlü lambadan geliyordu. Dışarıda ve arkada bir yerlerde benzinle çalışan bir jeneratörün tıngırtıları geliyordu. Birisi uzaklarda motoruyla hız yapıyormuş gibi bir ses geliyordu. Dan Condon ağılın açık ucunda oturmuş, ellerini buhar çıkan suyun olduğu bir kovaya sokuyordu. Girdiğimizde başını kaldırdı, kaşlarını çattı. Tek bir yerden gelen ve göz kamaştıran ışıkta yüzü ıssız bir coğrafyayı andırıyordu. Hatırladığım kadar göz korkutucu değildi. Aslında ufalmış ve zayıf gözüküyordu. Belki de hastaydı. Belki de kendi KVTS vakasının ilk aşamalarındaydı. ''Kapıyı tekrar kapatın.'' dedi. Aaron iterek kapattı. Simon, Condon'dan birkaç adım uzakta duruyordu ve bana gergin bakışlar atıyordu. ''Buraya gel.'' dedi Condon. ''Yardımına, muhtemelen de tıbbi uzmanlığına ihtiyacımız var.'' Ağılda kirli hasırlardan yapılmış bir yatağın üzerinde sıska bir düve, bir buzağı doğurmaya çalışıyordu. Düve yatıyordu, kemikli budu duraktan gözüküyordu. Kuyruğu sıkıntı çıkarmaması için bir miktar sicim kullanılarak boynuna bağlanmıştı. Amniyotik kesesi vulvasından çıkıntı yapıyordu ve etrafındaki hasır kanlı mukus noktalarıyla doluydu. ''Veteriner değilim.'' dedim. ''Biliyorum.'' dedi Condon. Gözlerinde bastırılmış bir hisleri vardı. Verdiği parti giderek kontrolünden çıkan bir adamın bakışları vardı. Misafirler çıldırmıştı. Komşular şikayet ediyordu. İçki şişeleri havan topları gibi pencerelerden fırlayıp gidiyordu. ''Fakat başka birinin yardımına ihtiyacımız var.'' Damızlık ve doğurma hakkında bildiğim her şeyi Molly Seagram'ın anne ve babasıyla olan çiftlik yaşam hikayelerinden öğrenmiştim. Hikayelerin hiçbirinin de hoş bir tarafı yoktu. Condon en azından zorunlu olarak hatırladığım şeyleri hazırlamıştı. Sıcak su, dezenfektan, doğum zinciri, şimdiden kanlı parmak izleriyle kirlenmiş bir şişe mineral yağı. ''Bir parçası Angen'' dedi Condon. ''Bir parçası Danimarka kırmızısı, bir parçası Belarus kırmızısı ki bunlar sadece son zamanlardaki soyu. Ancak melezleme bir distosi riski taşıyor. Kardeş Geller böyle derdi. Distosi sözcüğü sancılı bir doğum anlamına geliyor. Melezler yavrulama yaparken genelde sıkıntı çekerler. Neredeyse 4 saattir doğum sancısı çekiyor.'' ''Fetüsü çıkarmamız gerekiyor.'' Condon bunu aptallardan oluşan bir sınıfa ders veren bir adam gibi soğuk ve tek düze bir sesle söyledi. ''Kim oldum veya buraya nasıl geldiğimin bir önemi yoktu. Önemli olan tek şey o an müsait olmam ve yardım edebiliyor olmamdı. Suya ihtiyacım var.'' dedim. ''Yıkama için bir kova suyumuz var. Yıkama için demiyorum.'' Geçen geceden beri ağzıma bir damla su girmedi. Condon sanki bu bilgiyi sindiriyormuş gibi bir an durdu, sonra başıyla onayladı ve ''Simon şu işi hallet.'' dedi. Meğerse Simon bu üçlünün ayak işlerini yapan çocukmuş, kafasını eğdi ve ''Sana içecek bir şeyler getireceğim Tyler, tabii ki.'' dedi. Sorley ambar kapısını açtığında hala gözlerimden kaçınıyordu. Condon bitkin düvenin nefes nefese yattığı sığır ağılına geri döndü. Hareketli sinekler düvenin yanlarını doldurmuştu. Birkaç tanesi fark edilmeden Condon'un omzuna kondu. Condon ellerini mineral yağa soktu ve düvenin doğum kanalını genişletmek için eğildi. Yüzü hem heves hem de mide bulantısıyla buruşmuştu. Fakat buzağı başka bir kan ve sıvı fışkırmasına bulandığında işe koyulmamıştı bile. Düvenin şiddetli kasılmalarına rağmen kafası zar zor görülüyordu. Buzağı çok büyüktü. Molly büyük boylardaki buzağlardan da bahsetmişti. Ters doğum veya sıkışma kadar kötü değildi ama uğraşması zordu. Düvenin açıkça hasta olması, yeşilimsi bir salya akıtıyor olması ve kasılmalar rahatladığı anlarda bile nefes almak için güçlük çekmesi işleri daha da zorlaştırıyordu. Condon'a bu konu hakkında bir şey söylesem mi diye geçirdim içimden. Kutsal buzağı da belli ki hastalığı kapmıştı. Fakat papaz Dan bunu bilmiyordu ve umurunda da değildi. Ürdün tapınağının dispensasyonalist kanadından geriye sadece Condon kalmıştı. Kendi üzerine olan bu kiliseye üye olarak sadece iki kişi kalmıştı, Sorley ve Simon. Onu dünyanın sonuna kadar taşıyan inancın ne kadar güçlü olduğunu tahmin bile edemiyordu. Aynı tondaki bastırılmış hisleriyle ''Buzağı, buzağı kırmızı, Aaron, buzağıya bak!'' dedi. Tüfeğiyle birlikte kapıda görev yapan Aaron Sorley ağıla dikkatle bakmak için geldi. Buzağı hakikaten de kırmızıydı, kana bulanmıştı, elden ayaktan da kesilmişti. ''Nefes alıyor mu?'' dedi Sorley. ''Alacak'' dedi Condon, düşüncelere dalmıştı. Bu anın tadını çıkarıyor gibiydi. Dünyanın sonsuzluğa çark edeceğine gönülden inandığı bu anın zincirleri bu kağılıklara dolayın hemen şimdi. Sorley bana aynı zamanda bir uyarı olan ''Ağzını kapalı tut yoksa ağzına sıçarım'' bir bakış attı ve söylenileni yaptık. Dirseklerimize kan girene kadar çalıştık. Büyük boy bir buzağı doğurma eylemi hem şiddetli hem de saçmaydı. Biyolojinin ve ham gücün yaptığı grotesk bir evlilikti. Büyük bir yavrulamaya yardım etmek için en azından iki tane güçlü adam gerekiyordu. Doğum zincirlerini çekmek içindi. Bu da ineğin kasılmalarıyla eş zamanlı olmalıydı, yoksa hayvanın içi dışına çıkabilirdi. Fakat bu düve ölecek kadar zayıf düşmüştü ve buzağı ise başı yaşamdan yoksun bir şekilde sallanıyordu. Görünüşe göre ölü doğmuştu. Sorley'e baktım, o da bana baktı, ikimiz de konuşmadık. ''İlk işimiz onu buradan çıkarmak, ardından onu dirilteceğiz'' dedi Condon. Bir an ambar kapısından soğuk hava girdi. Simon elinde bir şişe kaynak suyla geri gelmişti. Bize ve yarısı tamamlanmış ölü doğuma baka kalmıştı. Yüzü feci bir şekilde solmuştu. ''İçeceğini getirdim'' diyebildi. Düve başka bir zayıf ve verimsiz kasılma geçirdi. Zincirleri bıraktı. ''İçeceğini al evlat, sonra devam ederiz'' dedi Condon. ''Temizlenmem lazım. En azından ellerimi yıkamam gerek.'' ''Saman balyalarının yanında sıcak su kovaları olacak ama elini çabuk tut.'' Gözleri kapalıydı. Sağ duyusu inancıyla artık hangi savaşı veriyorsa sımsıkı kapatmıştı. Ellerimi durulayıp dezenfekte ettim. Sorley dikkatle izledi. Elleri doğum zincirlerindeydi ama tüfeği trabzanın parmaklıklarına dayalı bir şekilde kolayca uzanabileceği bir yerdeydi. Simon şişeyi uzattığında omzuna eğildim ve ''Buradan çıkamazsam daha yine yardım edemem, anlıyor musun? Bunu senin yardımın olmadan da yapamam. Dolu bir benzin deposu olan sağlam bir araca ihtiyacımız var ve dayenin de içinde olması lazım. Condon, buzağının öldüğünü anlamadan olsa iyi olur.'' dedim. Simon'ın nefesi kesildi. ''Gerçekten ölü mü?'' Biraz sesli söyledi ama ne Sorley ne de Condon duymuş gibi değildi. ''Buzağı nefes almıyor.'' dedim. ''Düvenin de bir nefeslik canı kaldı.'' ''Peki buzağı kırmızı mı? Her yeri kırmızı mı? Siyah veya beyaz lekeleri yok, tamamen kırmızı mı?'' ''Siktiğimin itfaiye arabası renginde olsa bile Simon, Diane'e bir faydası dokunmayacak.'' Sanki bir arabanın yavru bir köpeğin üzerinden geçtiğini söylemişim gibi bana baktı. Taşkın özgüvenini ne ara boş bir akıl karışıklığıyla değiş tokuş ettiğini düşündüm. Bu aniden mi olmuştu yoksa neşe içinden kum saatinden akan kumlar gibi tane tane mi çekilmişti? ''Gerekirse konuş onunla, gidip gitmek istemediğini sor.'' dedim. Cevap verecek kadar gözünü açabiliyorsa, onunla konuştuğumu hatırlıyorsa. ''Onu yaşamdan bile daha çok seviyorum.'' dedi. Condon çağırdı. ''Sana burada ihtiyacımız var.'' Simon bana bakarken şişenin yarısını bitirdim. Gözünden yaşlar akıyordu. Su temiz, saf ve lezzetliydi. Ardından Sordi ile doğum zincirlerine geri döndüm. Düvenin ölme spazmlarıyla birlikte zincirleri çekiyorduk. Buzağı sonunda gece yarısı civarında çıkardık. Hasırın üzerinde kendi kendine düğüm olmuş bir şekilde yatıyordu. Ön ayaklarını hamur gibi bedeninin altına sıkıştırmıştı. Kan çanağı gibi gözlerinde cansızlık vardı. Condon küçük cesedin yanında biraz bekledi, sonra bana döndü. Yapabileceğim bir şey var mı? Onu ölümden döndüremem, demek istediğim buysa. Sordi ona işkence yapma, zaten durum yeterince kötü der gibi uyarı manasında baktı. Ambarın kapısına doğru yan yan ilerledim. Biz zaten sırılsıklam olmuş hasırı, kıyafetlerimizi, kollarımızı ve ellerimizi bulayan hemerojik kanla uğraşırken Simon bir saat önceden kaybolmuştu. Kapının açık kalmış kısmından arabanın, yani benim arabamın, etrafında bir hareketlilik ve muhtemelen Simon'ın gömleği olan baklava desenli bir kıyafet görüyordum. Dışarıda bir şeyler yapıyordu, umarım düşündüğüm şeydir. Sordi ölü buzağından papaz Don Condon'a ve tekrar geriye doğru baktı. Sakalını okşuyordu. Bir yandan da farkında olmadan kanı sakalına bulaştırmış oluyordu. ''Belki de yakarsak'' dedi. Condon zayıf ve umutsuz bir bakış attı. ''Belki de diyorum'' dedi Sordi. Ardından Simon ambar kapılarını açtı ve böylece soğuk bir hava esintisi içeriye girdi. Bakmak için döndük. Omzunun üzerindeki ay şişkin ve tuhaftı. ''Dayan arabada'' dedi. ''Gitmeye hazırız.'' Benimle konuşuyordu ama gözlerini Sorley ve Condon'dan ayırmıyordu. Neredeyse cevap vermeleri için onlara meydan okuyordu. Papaz Dan artık bu dünyevi olayların bir manası yokmuş gibi omuz silkti. Kardeş Aaron'a baktım. Kardeş Aaron tüfeğe doğru eğildi. ''Seni durduramam'' dedim. ''Ama kapıdan çıkıp gideceğim.'' Tam tüfeği kavrayacakken durdu ve somurttu. Onu bu noktaya getiren anların olay sırasını çözmeye çalışıyor gibiydi. Her bir zaman acımadan geçip onu bir sonraki noktaya sıçrayan taşlar gibi getirmişti. Ve işte eli beline doğru gitti, papaz Dan'a döndü. ''Yine de yaksak iyi olacak.'' Geriye bakmadan ambar kapısından çıktım ve Simon'a katıldım. Sordi fikrini değiştirmiş, tüfeğini kapmış ve nişan almış olabilirdi. Artık hiçbir şey umurumda değildi. ''Belki de sabah olmadan yaksak'' dediğini duydum. ''Güneş tekrar doğmadan.'' ''Sen kullan'' dedi Simon arabaya vardığımızda. ''Depoda benzin var. Bagajdaki bidonlarda da fazladan benzin var. Biraz yiyecek, biraz da su şişeleri. Sen kullan. Ben de arkada durup Dayan'ı sabit tutmaya çalışacağım.'' Arabayı çalıştırdım ve tepenin yukarısına doğru yavaşça çıktım. Otoyola doğru çatal parmaklıklı çitleri ve mehtaplı Okotillo'yu geçtim. 39. Ayrımın Sonu. Sayfa 367.